Ayrım 47, sayfa 486. Kurtuluş. Hapishanede geçen her saat İra'ya yıl gibi geliyor ve daha avuç içi kadar olan bebeğinin öleceği korkusu bir kabus gibi üstüne çöküyordu. Hapishaneye çevrilmiş kilisenin aceleyle boyandığı için yer yer dipten görünen freskolarının karşısına geçip saatlerce dua ederek Aya Maria'ya ve İsus Hristos'a oğlunu ona bağışlamaları için yalvarıyordu. Ertesi sabah erkenden kapısına dayanan gardiyan, ziyaretçisi olduğunu söyleyince İra'nın içi yeniden umutla doldu. Gelen Durmuş Usta'ydı. İra, Durmuş Usta'yı görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı. O kadar felaketler yaşamış, ölümün kıyısından dönmüş, zulmün ağır darbelerini yemiş, feleğin çemberinden geçmiş olmasına rağmen ilk kez aklına bir çözüm gelmiyordu. Durmuş Usta tek kelime etmeden onun yatışmasını bekledi. İra'nın gözyaşları dinince de sakin bir sesle tane tane ''Bak kızım, ulaşmadığım kimse kalmadı ama işlediğin suç çok ağır. Devleti karşısına almış bu hanım'' diyorlar. ''Eğer onu affedersek emsal olur ve mübadilleri artık yerinde tutamayız'' diyorlar. ''Burada cezanı çektikten sonra Yunanistan'a gönderilecekmişsin'' dedi. ''Yunanistan'a gitmek gözümü korkutmuyor usta. Benim derdim çocuğumu bu mapus duvarları arkasında kaybetmek.'' Durmuş sanki konuşmakta zorlanıyormuşçasına boğazını temizleyerek ''Bir yolu var ama onu da kabul edip etmemek sana kalmış.'' dedi. İra heyecanla atıldı. ''Nedir yolu ustacığım? Çocuğum için her şeyi yaparım. Evlenip Türk uyruğuna geçersen, yani dinini ve milletini değiştirirsen o zaman affedilirsin.'' Gerisini getiremedi, sesi titredi. Sanki İra'nın çaresiz halinden faydalanarak arzuladığı bir fikri İra'ya cebren dayatıyor gibi hissetti kendini. İra, onun bu tutukluğunu fark etti. O an İra'nın duyguları, namığın Selime'yi evlatlık alarak ona sahip çıkmasına sığındı. Selime'ye sahip çıkan adam, haydi haydi İra'nın bebeğine de sahip çıkacaktı. Bir süre ustanın yüzüne baktıktan sonra alçak ama kararlı bir sesle, ''Anladım. O zaman Namık Bey'e haber verin, gelsin beni kurtarsın.'' dedi. Onun bu cevabı karşısında iyiden iyiye ezilen Durmuş Usta başını kaldırıp İra'ya üzüntüyle baktı. ''Biliyorsun, senin Müslüman olmanı en çok bu can istedi. Ama böyle olmasını hiçbir zaman arzu etmezdim Leyla. Biliyorsun değil mi? Ah usta, ah, keşke herkes senin gibi olsaydı.'' Gardiyan görüşmenin bittiğini söyleyince Durmuş Usta takkesini takarak tek kelime etmeden çıktı. Onun gidişinden birkaç saat sonra hapishane müdürü İra'yı yanına çağırdı. Ona bizzat kendisine de kararını bildirmesini söyledi. İra, müdürün karşısında evlenip Müslüman olacağını söyledi. Müdür bunu zapta geçirdi, iki askerin onu mahkemeye götüreceğini ve aynı ifadeyi orada da vermesi gerektiğini söyleyerek İra'yı gönderdi. İra'yı kapıda bekleyen iki jandarma onu alıp adliye binasına götürdü. İra orada da aynı ifadeyi verip imzaladıktan sonra kendisini adım adım takip eden Durmuş Usta ile Bahtiyar Ana'nın boynuna sarılıp ağladı. Eve gitmeden önce öksürüğü artmış olan oğlunu doktora götürmek istediğini söyledi. Çocuğunun tedavi masraflarını üstlenecek parası olduğundan dem vurunca Durmuş Usta ''Ne yani, torunumuza sahip çıkamayacak mıyız sandın sen bizi?'' deyip payladı onu. Hep birlikte doktora gidip bebeği muayene ettirdiler. Doktor, bebeğin soğuk aldığını söyleyip bir şurup yazdı. Durmuş Usta, eczacı Hikmet'e uğrayıp ilacı aldıktan sonra Bahtiyar ile birlikte onları eve bırakıp işe döndü. İra eve döndükten sonra ne Durmuş ne de Bahtiyar bir daha evlilik konusunu açtı. Sanki ortak bir utancı paylaşıyor gibi sessizleştiler. Bahtiyar her ne kadar bunun zoraki olmasından üzüntü duysa da en azından kızın kaderinin yol aldığı düşüncesine sığınıp kendini teselli ediyordu. ''Bırak, bırak kızın kaderi aksın.'' diyordu içinden. Namık Bey bu olaydan 3 gün sonra Durmuş Usta'ya İra'yı ziyaret etmek istediğini söyledi. Hapisten çıktıktan hemen sonra onun evine gitmek zorunda kalacağını sanan İra, onun gösterdiği bu inceliği takdir etti. Aslında artık kocası olacak bu adamın olumlu yanlarını görmek için kendini zorluyor ve mecbur kaldığı bu evliliğin acısını mümkün olduğu kadar yumuşatmaya çabalıyordu. 3 gün sonra Namık Bey eli kolu hediyelerle dolu geldi. Bahtiyar da, Durmuş Usta da onu saygıda kusur etmeyecek biçimde ağırladılar. Kahveleri İra yapıp getirdi. Namık kahveyi içtikten sonra hemen konuya girdi. Usta, şimdi Leyla'nın babası artık sen sayılırsın. O nedenle onu senden ve Bahtiyar'dan isteyeceğim. Allah'ın izniyle onunla izdivaçta bulunmak istiyorum. Eğer o da hala kararını değiştirmeliyse bu işi bir an önce bitirmek arzusundayım. Durmuş usta, madem babalık payesini bana münasip gördünüz, o zaman ben de kıza bir kez daha sorayım dedi. Namık, buyurun. Cevabı evetse kendisiyle buradayken biraz konuşmak isterim. Bunu da ilet bir zahmet dedi. Durmuş usta kalkıp İra'nın yanına gitti ve konuşmaları aktardı. İra hiç uzatmadan kabul ettiğimi söyle, konuşmak istiyorsa da gelsin dedi. Durmuş içeri dönüp bir sorun yok, tamam diyor, konuşmak için de sizi bekliyor dedi. Namık heyecanını gizlemeye çalışarak kapıyı vurdu. İçeri girdiğinde İra çocuğunun beşiğini sallıyordu. Namık bir anda daha önce kafasında kurduğu bütün konuşmaları unuttu. İra ise ne diyeceğini bilmez bir halde ona baktı. Bu arada duyguları adamın enise benzerliği üzerinde gezindi. Bu benzerlikten güç alarak işi kolaylaştırmaya çalıştı. ''Buyurun, buyurun'' dedi fısıltıyla. Namık geçip sedire oturdu. ''Gelin, siz de oturun'' dedi İra'ya. İra çekingen onun yanına ilişti. ''Namık, kader, kader Leyla. Kaderimde yeğenimin oğluna babalık yapmak da varmış. Usta bana her şeyi anlattı. Biliyorsun benim çocuğum yok, karım yatalak. Belki de bu şanssızlığımın, çektiğim acıların ödülü olarak Allah bana küçük enişte seni gönderdi. Şunu bil ki bir bakıma benim de kanımı taşıyan şu masum yavruyu öz oğlum gibi bağrıma basacağım. Bundan hiç kuşkun olmasın. Enisin oğlu benim oğlum. Sen karım olsan da olmasan da bu böyle'' dedi. İra'nın kalbindeki buzlar bir parça daha çözüldü. İlk kez onun bebeğinin babasıyla aynı kanı taşıdığının ayırdına vardı. Allah belki de küçük Enis'in kaderi için Namık ile kendisini bir araya getirmişti. Eğer Enis'ten başkasıyla evlenmek zorunda kalacaksa bu durumda en doğrusunun Namık'la evlenmesi olduğunu düşündü. ''Sağ olun Namık Bey'' dedi fısıltıyla. Namık onun elini tutunca İra dağıldı. Onunla aynı yatağa girip giremeyeceğinden emin olamadı. Tenine değmesinden hoşlanıp hoşlanmayacağından. Bu belirsizliklerden ötürü ürperdi. Bunu fark eden Namık onun avucunun içini öptü ve içine pırlanta taşlı bir altın yüzük bıraktı. ''Bu bizim sözümüz olsun'' dedi. Sonra kalkıp Enis'in beşiğinin başına gitti. Uzun uzun bebeğe baktıktan sonra ''Enişteme benziyor, yani rahmetli Enis'in babasına. Biraz da bize benzemiş galiba. Doğru doğru, alnı, gözleri aynı dedesi. Aşağısı ise bizim taraf'' dedi. Namık'ın birdenbire oğlunun soyuyla ilgili söylediği bu bilgiler İra'yı çok heyecanlandırdı. Oğlunun babasının, dedesinin, soyunun lafta bile hayatlarına girmesi, ruhunda adını koyamadığı boşluklara sızıyor ve oradaki karanlıkları bir ışık hüzmesi gibi aydınlatıyordu. Namık daha sonra İra'ya dönüp, ''Hazırlıkları hemen başlatacağım, sizi haberdar ederim'' dedi. İra, bütün bunların oğlunun geleceğine doğru atılan adımlar olduğunu düşünerek, ''Peki efendim.'' diye fısıldadı. Geçmişi geleceğin içine taşıyan bu kısa ve net konuşmadan sonra Namık kalkıp gitti. İra onun ardından kendini bir çuval gibi sedire bıraktı. O an Enis ile olan sevişmelerinin bir daha asla tekrarlanmayacağını anladı. O ruh yorgunluğu içinde darmadağınık olmuşken kadınlık ve cinsellik kuyularının kapaklarını farkında olmadan kapatmıştı. Bundan sonra sadece oğlu için yaşayacak ve onu bir baba gibi kucaklamaya hazır olan Nam'a saygı gösterecekti. Onu sevemeyeceğini hissetse de onu hiçbir zaman utandırmayacak ve ona yakışır bir eş olacaktı. Mecburiyet. Düğün hazırlıkları başlar başlamaz, Bahtiyar, ''Ben kızımın kınasını yapmadan göndermem.'' diye tutturunca İra onu üzmemek için kabul etti. Bahtiyar adet olduğu üzere bir çift terlik, bir mum göndererek komşularını kına gecesine davet etti. Durmuş ustadan da çırağı Melet'i gönderip Emine'yi getirtmesini rica etti. Emine kına gecesinden 2 gün önce orduya geldi. İki arkadaşın buluşması adeta iki kardeşin yıllar sonra bir araya gelmesi kadar duygulu ve sevinçli oldu. Bu iki kardeşin yan yana gelmesiyle Bahtiyar'ın gözleri dolu dolu oldu. İra bütün orduya ifşa olan geçmişini Emine'ye de ayrıntılarıyla anlattı. İra'nın geçmişi bu iki kadının arkadaşlığını çıkabilecek en yüksek mertebeye ulaştırdı. baş başa kaldıklarında Rumca konuşuyorlardı. Bazen Bahtiyar'ın yanında da kendilerini tutamayıp Rumca konuşmaya başladıklarında onun tarafından tatlı sert uyarıldıklarından cümlelerinin sonu Türkçe bitiyordu. Emine ikide bir, "Boşuna sana kanım ısınmamış, bir şeyler hissediyor, konuşmandan bazen şüpheleniyor ama yine de herhalde bu kadın bana yalan söylemez" deyip üstünde durmuyordum, diyordu. Namık kesenin ağzını açmıştı, hiçbir masraftan sakınmıyordu. Hileyle kollarına düşerse de zaman içinde onun kendisini seveceği ihtimaline sığınarak ilk kez evlenen tutkulu bir delikanlı gibi heyecanlanıyordu. Bunun yanı sıra İran'ın güzelliği ve zekasının onun itibarını daha da sağlamlaştıracağını tahmin ediyor, yatalak karısının ona veremediği her şeyi karşılayacağından kuşku duymuyordu. Bahtiyar, kına gecesinin sabahı İra'yı evden at üstünde çıkarttı. Kadınlar def çalıp kına türküleri söyledi. İra'nın isteği üzerine küçük enisi konağı Emine götürdü. İra, şaşalı bir düğün istemediği için Namık konağın bahçesinde büyük bir ziyafet vermekle yetindi. Misafirler dağılıp konakta baş başa kaldıklarında İra, Namık'ın yatalak karısını görmek istedi. Namık, karısının odasının kapısına kadar eşlik etti ona. İra içeri girdiğinde neredeyse Bahtiyar kadar yaşlı bir kadınla karşılaştı. Bir deri bir kemik kalmış, saçları seyrelmiş Nail'e ona gülümsemeye çalıştı. "Kusura bakma, kalkamadığım için karşılayamadım" dedi mahcup. İra yaklaşıp elini öptü kadının. "Şunu bil ki oğlum için evlendim. Bundan sonra sen de benim bir ablansın bu evde" dedi ürkek. Bu sözler Nail'in hoşuna gitmiş olmalıydı, bu kez içten gülümsedi. "Namık'ın evlenmesini benim kadar hiç kimse istemiş olamaz. Ama günün birinde kumamın, yeğenimiz Enis'in sözcüsü olacağını söyleselerdi, işte buna asla inanmazdım" deyince İra heyecanla atıldı. "Enis'i tanıyor musunuz?" diye sordu. "Evladım gibi severdim rahmetliyi. Son geldiğinde anasına seninle evlenmek istediğini söylemişti. Hep birlikte çeyizini hazırlamaya koyulmuştuk." İra'nın gözleri doldu. Nail'e onun üzüldüğünü görünce, "Hay Allah, kusura bakma, şomağazılık oldu benimki. Neyse, ölenle ölünmez. Bundan böyle sen de benim kız kardeşimsin" dedi. İra kadının elini tekrar öpüp çıktı. İra evlenmeden önce Namık ile ikinci görüşmelerinde ona iki şart koşmuştu. Birincisi, oğlu memeden kesilene kadar onunla sevişmeyecek. İkincisi, kendisi ve oğluna ayrı bir oda tahsis edilecekti. Onun gönlünü kazanacağından emin olan Namık, birinci isteğinin zaman içinde yumuşayacağını hesaplayarak karşı çıkmadı. İkincisi ise çocuklu bir gelin için normaldi. İra, konağın en üst katındaki odasına geçip oğlunu emzirdi. Bu arada Selim'e gelip Namık Bey'in onu odasına çağırdığını söyleyince Emine ile İra birbirlerine kuşkuyla baktı. Acaba sözleşme bozulacak mıydı? İki kadının kafasından aynı anda geçen bu soruya rağmen kapıyı çalıp içeri girdi İra. Bu arada duvağını arkaya atmış, yüzünü açmıştı. Namık onun gelinlik içindeki güzelliğini bir süre izledikten sonra "Duvağını ört bakalım" dedi. İra onun dediğini yaptı. Namık gelip onu elinden tutarak yatağın üstüne götürdü. Oraya oturtup duvağı elleriyle açtıktan sonra İra'yı önce alnından sonra da dudaklarından öptü. İra onun verdiği sözü tutmayacağını düşünerek gerildi. Onun gerildiğini hisseden Namık, "Sakin ol, sözümde duracağım" dedi. Sonra bir kez daha öptükten sonra beşi bir yerdelerden oluşan bir kolyeyi boynuna taktı. Ancak İra yaylada sakladığı altınlar ve Nadire teyzeye teslim ettiği mücevher dolu kese sayesinde hiçbir zaman para konusunda tasalanmadığı için çok fazla etkilenmedi. Yine de teşekkür etti. Namık, gelinliğin arkasındaki düğmeleri çözmeye yeltenince İra kendini tutamayıp ok gibi yerinden fırladı. "Söz vermiştin" dedi. Namık güldü. "Sözümü tutacağımı söyledim ya, merak etme. Sadece sırtından öpüp bırakacağım" dedi. Sonra İra'ya yalvaran gözlerle baktı. İra bu kadarına izin vermesi gerektiğini düşündü. Tekrar ürkek yatağa oturdu. Namık arka düğmelerini yavaş yavaş açtı. Her düğmede bir öpücük kondurdu İra'nın tenine. Düğmeleri beline kadar açtıktan sonra eli İra'nın memelerine gitti. Bir iki okşadı, İra "yapma" diye inledi. Namık dayanamayıp hafifçe sıkınca akan sütle irkildi. İra da kendini öne çekti. "Git" dedi Namık, "hadi şimdi git." İra üstünü giyip koşar adım odasına döndü. Namık adamlarından birini gönderip son zamanlarda hoşlandığı minnoşlardan birini çağırttı ve onu gizlice odasına çıkarttı. Onun bedeninde İra'yı arayarak geceyi yarıladı. Sabaha doğru da kızı geldiği gibi dikkatle konaktan çıkartıp gönderdi ve derin bir uykuya daldı. İra ise artık her şeyini paylaştığı Emine'yi bir hafta yanında tuttu. Sonra Cemal Çavuş sarhoş halde kapıya dayanıp "Karımı özledim ulan, artık gelsin daha" deyince çaresiz onu uğurladı. Cemal Çavuş, Rumların korku içinde toplandığı kilisede kendisine direnen Emine'nin kolunu kamasıyla kestiği andan itibaren ona asla kötü davranmamıştı. Her ne kadar içki, kumar müptelası olsa da karısına olan aşkı hiçbir zaman azalmamıştı. Ama karısının beline sardığı kuşaktan çıkan altınları bozdurup bozdurup içkiye, kumara yatırmaktan da geri durmamıştı. Emine bu durumu İra ile paylaştığında İra ne zaman ihtiyacı olursa önce kendisine koşmasını söyleyip ona ömür boyu destek olacağına dair tekrar tekrar söz vermişti. Emine de Cemal Çavuş'un deli dolu hallerine alışmış, hatta onun yatakta kendisini sevişinden hoşlanmaya başlamıştı. Her ne kadar Cemal Çavuş'un çocuklarını kendi çocukları gibi benimsemiş olsa da içten içe her gece Allah'tan kendisine de bir çocuk nasip etmesi için dua etmekten geri durmuyordu. Bohçasını topladı, vedalaşmayı her zamanki gibi büyük bir trajediye dönüştüren Emine, kocasının arkasına takılıp gittikten sonra konakta yalnız kalan İra, Selime'den bir kahve yapmasını istedi. Selime kahveyi getirince alıp balkona çıktı. Bir yandan kahvesini içip, bir yandan da karşısında uzanan uçsuz bucaksız Karadeniz'i izledi. Gemi yolculuğu dahil bütün yolculuk boyunca çektiği acılar, yoksunluklar, vahşet tek tek gözünün önünden geçti. Karın beyaz bir sihir gibi peri bacalarının üstüne düştüğü, bakır mangalda patates közledikleri bir gece, iş yolculuğundan yeni dönmüş olan babasının deniz yolculuğunu bir masal gibi anlatması, denizle ilgili sorulan meraklı sorulara cennetin sırlarından söz ediyormuş gibi cevaplaması geldi gözlerinin önüne. İra, acı dolu geçmişini zaman zaman düşünmeye, hatta onu gözünde tekrar tekrar canlandırmaya tuhaf bir biçimde ihtiyaç duyuyordu. Sanki ailesini yitirişinin hayatında yarattığı boşluğu bu görüntüler tamamlıyordu. Sonra Sarı Köşk'ün hemen sağındaki ikiz evlere, ikiz evlerin dibinde terk edildiği için bomboş kalan Rum mektebine, yanında yükselen kiliseye baktı. İçeri girene kadar oranın hapishane olduğunu fark etmemişti bile. Daha bir iki hafta içinde dünyadaki bütün kötülüklerle sarılı ve duvarları bir kamçı gibi döven dalgaların uğuldadığı koğuşta mahpus olduğunu düşündü. Acı acı güldü ama şimdi hepsine tepeden bakan bir balkonda kahvesini içiyordu. Kısa süre içerisinde yaşadığı bu değişiklik onu hayatla daha yakınlaştırdı. Ama bu yakınlaşmanın mayasında coşkudan çok bilinç vardı. İnsanoğlu kendini bırakmadıkça hayatın ona arka arkaya sürprizler sunmaya hazır olduğuna dair bir bilinç. 18 yaşına yeni giren İra kendini asla bu yaşta hissetmiyor, günün ve duygularının akışına göre 30, 40 hatta bazen 50 yaşında hissediyordu. Ama evlendikten sonra 25 yaşında bir kadın gibi davranmaya başladı. Olgun kadınlar gibi giyinmeye, onlar gibi davranmaya özen gösteriyordu. Namın getirdiği birbirinden değerli kumaşları, eve gelen terziye Selanik sokaklarında gördüğü şık kadınların kıyafetlerini tarif ederek diktiriyordu. Eski komşuları daha da artan merakıyla İra'yı ziyaret etmeye devam ediyor ama daha önceki ziyaretlerinde olduğu gibi çok yayılmadan gidiyorlardı. İra her zamanki gibi onları ikramlarla şımartıyor ve yine sohbetlerine çok katılmadan kendi aralarında sohbeti kurup yine kendi aralarında bitirmelerini sabırla bekleyip kapıya kadar geçirip kibarca uğurluyordu. Eski komşularının yanı sıra ordunun ileri gelen aileleri de onu ziyaret etmek için haber gönderiyordu. İra namı utandırmamak için elinden geldiğince şık giyinerek onları ağırlıyordu. Onu ilk kez görenler güzelliği ve zerafeti karşısında ordu sosyal hayatındaki iktidarlarının ciddi bir tehlikeye girdiğini hissediyor ve hasetle evden ayrılıyorlardı. Ayrım sonu, sayfa 497.